Ayrım 13. Kök Tengri'nin Çocukları Ahmet Taşağal. Sayfa 113. 5-5-16. Kuzeydeki boyların faaliyetleri, halkın iktidarı. Kuzeydeki Kanglı boylarının idarecisi Afu Shilo'nun bölgesi ise iç çekişmeler yüzünden karışıklığa sürüklendi. Büyük oğlu babasının diğer karılarıyla münasebette bulundu. Hatta babasını öldürmek için planlar kurduğunda onun tarafından öldürülerek ortadan kaldırılmıştı. Ancak Afu Shilo'nun zalimce idaresi yüzünden halk isyan edip onu öldürdü ve yerine devlet adamlarından Paliyin'i reis seçtiler. Çin'le iyi ilişkiler tesis eden yeni Kanglı hükümdarı Akunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Akunlar yeni hükümdarı tanımamışlar, daha önce esir aldıkları Mivi Tu'yu Kanglı hükümdarı yapmak istemişlerdi. Halk Paliyin'i öldürüp Pivi Tu'yu devletin başına geçirdi. Yeni hükümdar da Çin'e elçi gönderip vergi sundu. Sunulan hediyelerin miktarı bir külçe altın, bir külçe gümüş, altın çubuklar, 7 at ve 10 deveydi. Karşılığında Tabgaç İmparatoru da Mu Yung Tuan'ı Kanglılara gönderip çeşitli kumaşlardan 60 parça sunulmasını emretti. Akun, Çin ülkeleri arasındaki yakın ilişkilerle sıkışan Kanglılar, Kuzeydoğu'dan gelen Huan Huanlarla da Barköl, Pu Leyun'un doğusunda savaşmak zorunda kaldılar. Huan Huan hükümdarı Futu, Mivi Tu'yu bozguna uğrattı. Mağlup olan Kanglılar 100 li batıya kaçtı. Futu ordusuyla Hami şehrine kadar ilerledi. Bu esnada Kaoşanglılar Çin'e göç ediyorlardı. Onları karşılamak için gelen Çinli general Meng Wei'yi gören Futu korkup geri çekilmeye başladı. Onların geri çekilişini gören Mivi Tu, Huan Huanlara ani bir baskın yapıp dağıttı. Hatta Futu'yu savaş meydanında Barköl'ün kuzeyinde öldürdü. Saçını keserek Çinli general Meng Wei'ye gönderdi. Arkasından Tung Sheng Bey'i Luoyang'a gönderip 5 tane iyi at, altın, gümüş, samur ve deri yolladı. Çinliler de ona kırmızı ipeklilerden 14 parça, çeşitli işlemelerden 60 top hediye ettiler. Mivi Tu bu sefer Moho Chiuwen, Wuyin, Chi'yi, Hoshen'i göndererek kendi ülke mahsullerinden sundu. 5-5-17. Feci bir ölüm. 516 yılından sonra ya da o yıllarda Huan Huanlar hükümdarları çoğunun önderliğinde ona ağır bir darbe vurup savaş meydanında öldürdüler. Feci bir ölüm oldu. Onu yakalayıp başı yere gelecek şekilde İki bacağından atın eğerine bağladılar. Bu suretle başı yere sürtünerek öldürülmüş ve vernik sürülerek kafatasından içki tası yapılmıştır. Onun ölümü üzerine Kanglı halkının hepsi kaçarak Akunlara sığındı. Birkaç sene sonra Mivi Tu'nun küçük kardeşi Ifu'ya kendi ülkesine dönmesi için izin verildi. Bundan sonra Kanglı devletinin başına o geçti. Çin'e elçi göndererek münasebette bulundu. Karşılığında Çinliler Yukai'yi yollayarak Ifu'ya devlete açan kral ve Batı Denizi'ni eyaletini Çin adına batı sınırlarını koruyan general unvanını sundular. Ifu'nun sayesinde Kanglılar bir kez daha Huan Huanları bozguna uğrattı. Bu sefer Huan Huan hükümdarı Polomen Liang Chou'yu kaçtı. 522 yılında Ifu, Çin'e elçi göndererek vergi sunarak kırmızı boyalı, perdeli ve yastıklı, elle çekilen araba istedi. Kendisine buna ilave olarak 5 tane mahmuz, kumaştan yelpaze, 5 yeşil eğer, 5 vernikli kabı, 10 davul boynuzu tokmak verilmesini arzu edince hepsi gönderildi. Huan Huanlara yaptığı ikinci savaşı kaybeden Ifu geri döndüğünde kendi küçük kardeşi Yue Chu tarafından öldürüldü. Bu sefer onun öldürdüğü hükümdarın oğlu Pishi onu öldürüp kendi tahta geçti. 540 yılında o da Huan Huanlara yenilmekten kurtulamadı. Tahta çıkan Yue Shu, 536 yılında Huan Huanlara tekrar yenilince Yue Chu'nun oğlu Chu Yupin kaçıp Çin'deki Wei devletine sığınmıştı. Doğu Wei devletinin Hsien Wu adlı prensi imparatoruna rica ederek onun ve etrafındakilerin Çin'e sığınmalarının kabulünü sağladı. Kanglı prensi ve kuzey güvenliğini kuran general ünvanlarını alan Çüpin az sonra hastalanıp öldü. Bu tarihten sonra kaynaklarda Kanglı Kaoche görünmez. Zaten 542'lerden itibaren artık Göktürklerin kuruluş sürecine girilmiştir. Biz işaret edilen dönemde aynı coğrafyada yaşayan bütün boyların genel adı olarak Töleslerle karşılaşırız. Hunların siyasi hakimiyeti sona erdikten sonra Orta Asya'nın doğusunda Huanlar devletlerini kurmuşlardı. Batısında ise sayısız Türk kökenli boy dağınık şekilde yaşamaya başlamıştı. Doğuda olanlar zamanın büyük güçleri Tabgaç, Huanhuan arasında sıkışıp kaldı. Bağımsızlık mücadelesi vermeye teşebbüs ettilerse de aralarında organize olamadıklarından başaramadılar. Bir kısmı yerleşik hayata geçip tarımla uğraşır hale geldi. Bozkır'da yaşayanlar kendi varlıklarını koruyabildiler. Türk tarihinin karakteristik olayı gerçekleşip adları değişti, Töles oldular. Bozkır'da yaşayanlar kendi varlıklarını koruyabildiler. Türk tarihinin karakteristik olayı gerçekleşip adları değişti, Töles oldular. 5.5.18 Kanglıların kültürü hakkında kayıtlar. Kanglıların kültürü hakkında da kayıtlar tutulmuştur. Şu dikkat çekici hususlar açıklanmaktadır. Onların bir hükümdarı yoktu kaydından, onların devlet kuracak kadar güçlenip bir araya gelemedikleri anlaşılmaktadır. At ve sığır düğün hediyesi olarak verilirdi. Bu vergi de olabilir. Düğünlerinde çiğ et yedirilir ve kısrak kımızı içilirdi. Temiz değillerdir. Kadınlar koyun kemiklerini deriye sararlar ve bunu saçlarına dolandırarak baş süsü diye taşırlar. Ölüler silahlarıyla birlikte mezara konulur. Kültürleri Huanlarınki gibidir. Yalnız arabalarının tekerleği daha büyüktür. Mitolojilerinde kurttan hamile kalma vardır. Bu yüzden şarkıları kurt ulumalarına benzermiş. Çadırlarında oturup at beslerler. Kadın kamları da mevcuttur. 429 yılından sonra Kanglı boylarının çoğu göçebeliği terk edip tarla ziraatine geçmiştir. Hayat tarzını değiştiren boyların nerelerde yaşadığıysa bildirilmemiştir. 450 yılındaki büyük törende ise 5 grup bir araya toplanmış ve göğe kurban sunmuşlardı. Rivayete göre, onların söylediğine göre Hun hükümdarının çok güzel iki kızı vardı. Onlara kutsal oldukları gözle bakılıyordu. Hükümdar, ben bu kızları normal herhangi bir insana veremem. Onları göğe, tanrı, vereceğim dedi. Bu sebepten merkezinin dışındaki insan ayağının basmadığı bir yere kule gibi bir bina yaptırıp göğün kendisi gelip alsın diye dilekte bulunarak iki kızını oraya yerleştirdi. Aradan 3 yıl geçtiğinde kızların anası onları geri getirmek istedi. Hükümdar, olmaz, hala vakti gelmedi dedi. Bundan bir yıl daha geçtikten sonra yaşlı bir kurt gelip kule evin altına in kazdı ve gece gündüz uludu. Bunu gören küçük kız, bizi babamız göğe vermek için buraya yerleştirdi. Şimdi buraya bir kurt geldi. Belki onun gelişi bu bir iyiliğin işareti olmalıdır diyerek evden çıkıp kurdun yanına gitmek istedi. Ablası, bu hayvan, ona varıp ata anamızı küçük düşürme diye karşı çıktı. Onu dinlemeyen kız kardeşi kurda vardı. Onunla evlenip bir oğlan doğurdu. Bu oğuldan gelen torunlar çoğalarak kendilerine bir devlet kurdular. Bu sebepten onların insanları uluyan kurt gibi konuşurlar. Onların bir merkeze bağlı liderleri yoktur. Her kabilenin kendi idarecisi yani boybeyi vardır. Birbirleriyle dayanışma içinde yaşarlar. Akın vaktinde tehlike anında birbirleri için canlarını verirler. Çarpışmalar esnasında bir hatta durmazlar. Üç kola ayrılıp düşmanlarını sıkıştırırlar. Aniden saldırıp aniden geri çekilirler. Belirli bir yerde savaşmazlar. Evlenme sırasında at ve öküz verilmesinin büyük önemi vardır. Anlaştıktan sonra dünürlük kurulur. Damadın akrabaları atları sürerek getirirler ve kızın akrabalarının her bir istedikleri atı kendileri tutup alırlar. Atların sahipleri çevrilen yerin dışına çıkarak ellerini şaklatırlar ve atları ürkütürlerdi. Atlardan düşmeyenler bindikleri atları alırlar. Düşenlerse yeniden at seçer. Dünürler atları seçtikten sonra düğün töreni sona ererdi. Tahıl yetiştirmezler, şarap yapmazlardı. Düğün günü damat ve geline kımız ile kurutulmuş et verilir. Ev sahibi konukları bekler. Yerlere oturmada düzen yoktur. Yurt keçi evin önüne grupla gelip çimenlerin üzerine oturur. Uzun gün boyu et yiyip kımız içerler. Geceye de sarkıtırlardı. Ertesi günü gelinlik kız kendi babasına varıp, damadın akrabaları atları dönerek kızın evine sürüp getirirler. Gelinin akrabaları da onların içinden atları seçip alırlar. Kızın ana babası ve kardeşleri ve yakın akrabaları hiçbir şey demezler. Dul kadınlara evlenmeyi münasip görürler. Öylelerine saygı gösterirler. Dışarıda yürüyüş sırasında yabancı adamla karşılaştığında onu hiç kimsenin almadığına bakarak hayvanlarına damga basarlar. Ev içinde temizliğe dikkat etmezler. Yıldırım düşmesi hoşlarına gider. Her yıldırım düşüşünde göğe ok atarlar. Bundan sonra o yeri bırakıp başka bir yere giderler. Ertesi yıl sonbaharda atlar semizleştiğinde yıldırım düşen geçen yılki yerde toplanıp koyun keserler, bıçakla yüzüp meşale, kandil yaparlar. Aynı felaketi Çin'deki yakma gibi kadın kam dua eder. Ata binen erkekler grubu yıldırım düşen yerin etrafını dönerler. Üyenki bir ağaç cinsi veya kara ağacın dallarından bir demet alıp kesilen yerlerini yukarı doğru koyarlar. Onun üstüne kımız koyarlar. Kadınlar koyun kemiğini kendi başlarına koyarlar. Saçlarını çevirerek büklüm yapıp uçlarını aşağıya salarlar. Böylece taç gibi görünür. Ölüyü kazılan yere götürüp cenazeyi onun içine koyarlar. Eline çekilmiş ok tuttururlar. Beline kılıç takarlar. Aynı canlı adammış gibi koltuğunu mızrak sıkıştırırlar. Mezarı gömmezler. Eğer biri yıldırım düşüp ölse veya hastalıktan ölse ona baht için dua edilir. Eğer hepsi iyi sonuçlanmışsa o zaman ruhlara ulaştırıp bildirmek için her türlü hayvan kesip kemiğini ateşte yakıp gönderirler. Bundan sonra yeri ata binip dönerler. Bazen birkaç yüz kez dönerler. Buna herkes katılır. Evinde her şeyi iyi sağ salim olanlar şarkı söyleyip müzik eşliğinde oyun oynarlar. Evinde biri ölenler üzüntüden ağlayıp gözyaşı dökerler. Onlar bir yerden bir yere otun bol, suyun gür olan yerine göçüp giderler. Deriden giysiler giyerler, etli çörek yerler. Hayvanları Huan Huanlarla aynıdır. Sadece akrabalarının tekerlekleri yüksek ve bağlantı yerleri çoktur. 13. ayrımın sonu, sayfa 116.